Ayrım 23, Son Tanık Glenn Mead, sayfa 259. 5. Bölüm 44. Kısım New Jersey. Adının Billy Davis olduğunu söyleyen adam sarı saçlarını savurarak çelik borunun etrafında dönen direk dansçısının bacaklarına hayranlıkla bakıyordu. Müziğin sesi yüksekte bir Rolling Stones parçası. Garson kızlardan biri yaklaştı ve vodka toniği Billy'nin masasına bıraktı. Özel kulübün loş ışıklarına rağmen barda çalışan kadınların hepsi birer afetti. ''Başka bir şeye ihtiyacınız var mı efendim?'' Billy cüzdanından çıkardığı banknotları uzatırken direğe sarılmış dansözü gösterdi. ''Evet, yeni kız nasıl olur?'' ''Pahalı zevkleriniz var.'' ''İşte orada hakkım var bebek. Şimdi bana bir iyilik yap ve yukarıdakine Billy'nin onunla görüşmek istediğini söyle.''
''Elbette.''
Dar eteğiyle uzaklaşan kadının arkasından baktı. Özel kulübün işleri oldukça iyiydi. Günlerden çarşamba olmasına rağmen kalabalıktı. Bardaki kadınlardan bazılarının fahişe oldukları apaçık belliydi. Gereğinden fazla dudak boyası, aşırı makyaj ve ucuz ama gösterişli giysiler. Bu akşam erkek müşterilerin çoğu Rus ve Sırp'tı. Deri ceket giymiş, sert görünüşlü adamlardı. Billy gangsterlerin bu deri ceket düşkünlüğünü hiç anlayamıyordu. Sanki en üstün başarı göstergesiymiş gibi. Babası da aynıydı. Billy daha 4 yaşındayken Amerika'ya geldiklerinde adam ilk iş olarak kendine siyah bir deri ceket almıştı. Pejmür deliğin bir sınırı olabilir mi? Aptallık. Gangster gibi dikkat çekmekten başka bir işe yaramayan bir aptallık. Dobrashin Arkov'un koruması masaya doğru yaklaşıyordu. Bir deri ceketli daha. Aşırı steroidden sumo güreşçisine benzemiş. Burnu yüzünün içine çakılmış gibi kolları enerji yüklü. İstanların birinden gelmeydi. Özbekistan, Türkmenistan her neresiyse ve gözlerinde bir Asyalı çekikliği vardı. Bu şekilde Billy'e ukulele çalan o Havaili adamı hatırlatıyordu. Somewhere Over the Rainbow ile listeleri alt üst eden o adamı. Adı İsrail bir şey olmalıydı. Devasa cüssesine rağmen Dobrashin'in hakkından gelebileceğini biliyordu. Problem yoktu.
''Patron hemen yukarı gelsin.'' dedi.
Masasının üzerindeki dizüstü bilgisayarın ardında oturan Arkov karşısındaki koltuğu işaret etti.
''Otur Billy.''
Billy babasının kuzeninin Interpol ve gezegendeki polislerin yarısı tarafından arandığının farkındaydı. Ama kanun, sadakat ve besa gizlilik kavramlarının önemini de biliyordu. Babası Arkovlar için yıllar boyunca infazcı olarak çalışmış, 56 yaşında Sopranolar dizisini izlerken bir kalp krizi sonucu ölene kadar en iyi bildiği şeyi, kas ve dayağın karışımını kullanmıştı. Annesi kocasını parlak deri ceketi, göz kamaştırıcı beyaz gömleği, beyaz kravatı ve arkaya taralı saçlarıyla gömmüştü. Billy babasının tabuttaki bir penguene benzediğini düşünmüştü. Terzi elinden çıkma takım elbiseyi ya da tek ceketi tercih ediyordu. Böyle bir giyimle dağıtımda gangster rolü almış gibi dikkat çekmezdin. Liseyi bitirmemişti ama Amerikan deniz piyadesi olarak geçirdiği 6 yıl doğal saldırganlığını açığa vurmuş, gerekli bütün eğitimi de sağlamıştı. Yine de tuhaf olan bir şey vardı. Kendine kalsa aktör olmak isterdi. Herkes Billy Bob Thornton'a benzediğini ama daha yakışıklı olduğunu söylüyordu. Beyaz perdeye geçmek istemişti ama 12 aylık ter ve yoksulluğun sonucunda sahneleyebileceği tek şey Energizer tavşanı yanında boktan bir televizyon reklamı. Babasının en sevdiği şov olan Sopranolar'da minik bir rol ve Hamlet için kiralık bir izleyici topluluğu karşısında bir ay boyunca tayt giyerek dolaşmaktı. Bütün dünya kocaman bir sahneyken doğru dürüst bir rol alamamıştı. Teşekkürler ama suç daha iyi ödeme yapıyordu. Arkov masasının arkasından yavaşça çıkıp kenarına oturdu. Büronun kepenkleri indirilmiş, tavandaki ışık yakılmıştı. Kristal bir kadehe viski koyarken, ''Pekala, kadınla ilgili öykü neymiş?'' diye sordu.
''Onu neden izlettiğini sormamın sakıncası var mı?''
''Sabır bile. Sen önce anlatacaklarını anlat. Sana ve çocuklara bunun için para veriyorum.''
Billy ceketinin iç cebinden kahverengi bir zarf çekti ve içinden bir tomar fotoğrafla kağıt çıkardı.
''Hepsi burada. Çektiğim videolardan, bastığım resim kopyaları dahil.'' Arkov zarfı aldı ama masanın üzerine fırlattı. Ben tek sayfalık biriyim Billy, anlat bakalım.
Yalnız yaşıyor, telefona böcek yerleştirmek için gittiğimde evde yoktu. Ama büyük annesi oradaydı.
Neredeymiş?
Yurt dışında, tahmin et nerede?
Tahmin yaşımı geçtim.
Eski vatanda, Dubrovnik'te.
Arkov kaşlarını kaldırdı. Emin misin?
Evet, adına hazırlanmış uçak rezervasyonunun yazıcı çıktısını gördüm. JFK'den Roma'ya, Roma'dan Dubrovnik'e bir kopyasını zarfa koydum.
Oraya neden gittiği hakkında bilgin var mı?
Hayır, henüz yok ama ilgileniyorum.
Zarftaki kağıtlardan birini çekip uzattı. Bu arada bu ilgini çeker diye düşündüm. Çalışma odasındaki bir notta iki isim gördüm. Üzerinde senin ve Mila Shavik'in adı var.
Arkov'un yüzü kızardı, kağıdı okurken eli titriyordu.
Sen devam et.
Hepsi bu kadar. Böcekleri yerleştirdiğimden beri kimse ev telefonunu kullanmadı. Onun için kadın hala dönmemiş olmalı.
Nerede olduğunu bilmediğini mi söylüyorsun?
Billy gülümsedi. Öyle bir şey demedim. Dönüşünde Atlanta üzerinden bir Knoxville rezervasyonu var.
Öyleyse nerede şimdi?
Tahminime göre güneyde bir yerde. Doğu Tennessee'de, Hicksville'de.
Orada ne yapıyor?
Fikrim yok ama çalışma odasında bunu buldum.
Arkov'a logolu bir mektubun fotoğrafını uzattı.
Tennessee'den biri, Marina işletiyor.
Nereden biliyorsun?
Logonun üzerindeki numarayı aradım.
Kadınla bu adam arasında ne ilişki var?
Söyleyebilmek için henüz çok erken ama kadınla ilgili bir şey daha buldum.
Ne?
Çalışma odasında doktoru ve sigorta şirketiyle yazışmalar vardı. Patlamadan sonra yattığı hastaneyi aradım. Sigorta şirketinden aradığımı söyledim.
Sonra?
Kadın hamile.
Bunun ne önemi var?
Billy yine gülümsedi. Bir zaafını işleyebileceğimiz bir şey aramamı söylemiştin. Bu çok önemli. Gerekirse bunu kullanır, ondan istediğimiz bilgiyi alırız. Bir kadın bebeğini korumak için her şeyi yapar.
Ama bu nerede olduğunu söylemiyor.
Onu bulmak için bir planım var.
Arkov viskisini bir dikişle bitirdi. Kadehi masanın üzerine bıraktı. Yalnız dikkatli ol. Federallerin uyanıp Amerikalıların dediği gibi isilikli kıçak olan sinekler gibi üzerimize çullanmalarını istemiyoruz.
Sonra?
Kocasına yaptığını yaparsın. Öldürürsün.
45. kızım. Billy çıktıktan sonra yandaki kapı açıldı ve içeriye Shavik girdi.
Hepsini duydun mu?
Arkov zarfı açtı, uzattı.
Duydum.
Zarfın içindekileri inceledi ve sonra zarfı masaya bıraktı. Lane'in dul karısının Dubrovnik'e gitmesinin bir nedeni olmalı. Bir şeyin peşinde.
İyi ama neyin?
Asıl soru da bu ya. Büro kapısı vurulunca Arkov gidip açtı. Koruması Dobraş'ın elinde bir evrak çantasıyla eşikte duruyordu.
Senin için patron.
Çantayı aldı, adam dönüp uzaklaştı. Arkov masasının arkasına geçti. Bir bölmesine saklanmış, zararsız görünüşlü ince bir metal çubuğu aldı. Yere diz çöktü ve çubuğu zemin kaplamasındaki budak deliğine benzeyen bir deliğe soktu. Çevirip sahte panoyu kaldırınca ortaya sağlam bir kasa çıktı. Shavik'in attığı çanta anahtarlarını havada yakaladı.
Birinin bu işi göze batmadan halledebileceğine güveniyor musun?
Arkov sırıttı ve çantanın kilidini açtı. İçinde $100 banknotlardan kalın tomarlar ve iki deri kese vardı. Keselerden birinin ipini çözdü, masanın üzerine döktüğü pırlantalar parıltılı bir yığın oluşturdu.
Billy aktör,
gerekli her role soyunabiliyor. Burada ne kadar var?
Nakit ve taş olarak 2 milyonun üzerinde.
Arkov yine sırıttı.
Bu mevcut çeyrekte 6 milyon demektir. İhtiyar memnun olacak.
Aramadı mı?
Sen gelmeden hemen önce buraya geldiğinde konuşmak istediği önemli bir aile konusu olduğunu söyledi.
Ne hususta?
Söylemedi.
Shavik pencerenin yanına gitti. Jalüzileri aralayıp dalgın gözlerle New Jersey manzarasına baktı. Arkov ise pırlantaları yeniden keseye doldurdu. Zemindeki gizli kasayı açıp parayla keseleri yerleştirdi.
Neyin var Mila?
Düşünüyorum.
İhtiyar sonunda gittiğinde bütün bu paralara ne olacağını hiç merak etmiyor musun?
Neden?
Nasıl olsa gidici. Bizim geleceği düşünmemizin zamanı geldi.
Çıkar ağzından baklayı.
İşi geliştirmek, daha fazla güç, daha geniş alan. Eski günlerde kamplardaki o pislikle uğraştığımız zaman bahsettiğimiz gelecek.
Eski günler geçti Boris, geçeli çok zaman oldu.
Arkov kasayı kilitlerken sırıtıyordu.
Öyle ama zaman hala bizim yanımızda, gelecek hala parlak.
Sen elimizdeki işlere dikkat et yeter Boris. Yoksa bakarsın geleceğin falan kalmamış. Tabii federal kodeste birilerinin metresi olmak istemiyorsan. Kadınla ilgilenmek zorundayız. Şimdi bana şunun fotoğrafını göster.
Arkov yediği fırçadan hoşlanmadı. Yüzündeki sırıtış yerini somurtkan bir ifadeye bıraktı. Çalışma masasının çekmecelerinden birini çekti. İçinden çıkardığı dosyadan aldığı fotoğrafı masanın üzerine attı. Bir konser için giyinmiş Carla Lane ve kocasının fotoğrafının bulunduğu bir gazete kupürü.
Hukukçu demiştin değil mi?
Kocasının yanında çalışmaya başlamadan önce savcılık bürosunda çalışmış.
Şabi kadının çizgilerini inceledi. Güzel bir kadındı ve halinde tuhaf denecek kadar bilindik bir şeyler vardı ya, ne olduğunu çıkaramıyordu.
Hukukçular her zaman dert çıkarır. Dubrovnik'le ne yaptığını bilmek istiyorum. Bir de geçmişini. O meraklı çalgıcı ile evlenmeden önce kim olduğunu da.
İlgilenmeye başladım bile.
Şavik elindeki fotoğrafı bıraktı, çenesini sıvazladı.
O kadında beni endişelendiren bir şey var. İçimden bir ses başımızın belaya girebileceğini söylüyor.
İhtiyar da öyle dedi. Hukukçu olduğu için mi?
Belki.
İstiyorsan resim sende kalsın, bende kopyaları var. Görmeni istediğim bir şey daha olacak.
Dizüstü bilgisayarının ekranını Şavik'e doğru çevirdi.
Neymiş?
Belki sırıttı.
Hoşuna gitmeyecek bir video.
46. kısım, Tennessee. Ronnie alet torbasını teknenin içine bıraktı. Büronun önünde beyaz bir Toyota Camry'nin durduğunu, içinden de Carla'nın indiğini gördü. Akşam güneşinin parlaklığında güneş gözlüğü takmış, saçlarını bağlamıştı. Ronnie'nin yanına yürüdü.
''Hey, ne zaman döndün?''
Güneş gözlüğünü çıkarmamasına rağmen yüzündeki gerginliğin görülmemesi imkansızdı.
''Bugün öğleden sonra Knoxville'de araba kiraladım. Reagan nerede?''
''Josh'la arkadaş ziyaretine gittiler.''
Tekneye atladı, elini Carla'ya uzattı.
''Yüzer evlerden bazılarını kontrol etmem gerekiyor. Gelmek ister misin?''
Motor göle doğru açıldı. Ronnie yol boyunca yüzer evlerin demirlerini elden geçirdi. Rüzgar başlarının üzerindeki tenteyi sarsıyordu. Güneş kuvvetli, sıcak ve yapışkandı. Ama uzakta kabaran kara bulutlar ve havada yağmur kokusu vardı.
Cesetlerden kalanları gördün mü?
Evet.
Genç kadın gözlerini göle çevirirken dudağını ısırdı. Ronnie motoru susturunca tekne kendini suların akışına bıraktı.
Kiminmiş?
Beriki bocaladı.
Kiminmiş Carla?
Annemin ve...
Ve kimin?
Konuşmadan güneş gözlüğünü çıkardı. Genç kadının gözlerini gördü. Yaş dolu, kırmızı ve şiş, altlarında günlerdir uyumamış gibi koyu halkalar. Yüzünü ellerine gömdü ve vücudunu sarsacak kadar güçlü hıçkırıklara boğuldu. Omzunda Ronnie'nin kolunu hissetti.
Acele etme ve bana her şeyi anlat.
47. kısım. Tekne rıhtımın yanında usulca sallanırken kımıldamadan oturdular.
Annen olduğu kesin değil mi?
DNA'sı benimkiyle uyuşuyor.
Ronnie genç kadının elini ellerinin arasına aldı. Carla kendi düşüncelerinden hipnotize olmuş gibi Ronnie'ye döndü.
Annemden geriye kalanları görmek zaten yeterince korkunçtu. Ama çocukların cesetleri o kadar yürek parçalayıcıydı ki hiç unutamayacağım, asla.
Gözlerini sildi kısık sesle. ''Kelly bakmama izin vermedi.'' dedi. ''Belli belirsiz bir koku vardı. Beni itip dışarı çıkardı.''
''Ne görmüştün?''
''Luca'nın boyunda 4-5 yaşlarında yerde kıvrılmış iki küçük çocuğun iskeleti. Daha büyük iki çocuk da ayaktaydı.''
''Kaç yaş?''
''Bilemiyorum. Sadece daha büyük olduklarını biliyorum. Dokuları buruşup çürümüş, vücutları tanınmayacak gibi mumyalaşmış, yürek parçalayıcıydı. Beni o kadar etkiledi ki o günden beri neredeyse hiç uyumadım.''
Kelimeler boğazında düğümlenince susmak zorunda kaldı.
''Kelly beni çekip dışarıya çıkarana kadar hepimiz orada dehşet içinde donup kaldık.''
''Küçüklerden birinin Luca olup olmadığını belirleyemediler mi?''
''Daha belirleyemediler. Kelly'nin DNA eşleştirmesi yapması gerekiyor.''
''Pek umudun yok gibi.''
''Nasıl olsun? Küçük çocuklardan biri koyu renk saçlıydı, Luca gibi. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım, kendimi Luca'nın hala hayatta olduğuna inandıramıyorum.''
Genç adamın gözlerinin içine baktı.
''O cesetleri görmek her şeyi geri getirdi.''
O son gün annemden ayrılmamı, Luca'ya sarılıp öpmemi, bir de...
Bir de ne?
Bana nasıl yapıştığını, onu güvende tutmam, unutmamam için yalvardığını, ona son söylediğim şey geri dönüp onu alacağımdı. Sözümü tutamadım Ronnie, onu terk ettim, Luca'yı terk ettim.
Sesi çatallaştı.
Korku dolu o küçücük yüzünü, beni bırakmak istemeyişini asla unutamam. Parmaklarını zorla ayırmam gerekti.
Islak gözlerini yumdu. Omzunda yine Ronnie'nin elini hissetti. Ancak adam bu kez bir şey söylemedi.
Nasıl diye devam etti Carla. Çocukları nasıl görmezler? Cesetlerini nasıl olur da bulmazlar?
Buna verilecek cevabım yok Carla. Genç kadın acı dolu yüzünü kaldırdı.
Her şeyi daha da zorlaştıran Luca ve öteki çocukların neler yaşamış oldukları, neredeyse solunacak havası bile olmayan o ufacık yerde yavaş yavaş ölmenin, canlı canlı gömülmenin dehşeti. Üstelik hepsi benim yüzümden.
Neden böyle dedin?
Luca benim yüzümden hastalandı. Bir gün annemin nehirde yüzmemize izin vermesi için ısrar ettim. Etmeseydim Luca hastalanmayacaktı.
Bilemezsin.
Evet bilirim.
Carla...
Luca'nın geride kalması da benim hatam. Hasta olmasına rağmen onu yanımda götürmem gerekirdi.
Carla'nın sesi hayvansı bir ıstırap çığlığı gibi acılı bir tını yüklüydü. Luca'nın ölümünden sorumlu değilsin.
Öyleyse neden böyle hissediyorum?
Hayatta kalmanın suçluluk duygusu, hepsi bu. Luca ölürken sen hayatta kaldığın için kendini suçluyorsun.
Hayır, kabahat benimdi. Bu düşüncemi hiçbir şey değiştiremez.
Bayizle konuştun mu?
Kendimi toparlar toparlamaz telefon ettim. Biriyle konuşmam gerekiyordu.
Nasıl karşıladı?
Sanırım babamın kemiklerini bulacaklarını, böylelikle o defteri kapatabileceğini umuyordu. Ama Luca'yı anlatınca yıkıldı.
Baş ve işaret parmaklarını gözlerine bastırdı.
Onu iki kere o gece, iki kere de dün aradım. Hala şoktaydı. Yarın bir daha telefon edeceğim. Şu anda bu konudan bahsedemeyecek kadar gerginim. Son üç gündür neredeyse hiç uyumadım.
Şu anda Beyz'in yanında olman gerekmez miydi?
Belki gerekirdi ama yapmam gereken başka şeyler var.
Ne gibi? Ronnie'ye diktiği gözleri ateşliydi.
Sadece Shavik'in peşine düşmekle yetinmeyeceğim.
Ne demek bu?
Onu öldüreceğim.
48. kısım. Ronnie tekneyi rıhtıma yanaştırıp bağladı. Ne dediğinin farkında mısın?
Onu öldürmekten başka bir isteğim yok. Anneme, aileme yaptıklarını cezasız bırakamam. Arkov'un da ölmesini istiyorum. Kendim öldürmek istiyorum.
Gözlerini Ronnie'nin gözlerine dikti.
Bana öğretir misin? Onları nasıl öldüreceğimi öğretir misin?
Daha önce birini öldürdün mü Carla?
Elbette hayır.
İnsanlıktan nasibini almamış bile olsan birini öldürmek, yüzünde son nefesini hissetmek ve içindeki hayatın boşalmasını işitmek, yaşayabileceğin en yürek parçalayıcı şey olabilir.
Başını salladı.
Öldüreceğin adamın ya da kadının seri cinayetler işlemiş biri ya da acımasız bir terörist olması hiçbir şey değiştirmez. İçinde bir nebze insanlık varsa, Shavik gibi birini öldürmek bile ruhundan büyük bir parça koparır.
O tarafından hiç kaygılanmıyorum. Benim öldürmem adil olacak. Ben emirleri yerine getiren bir asker değilim. Senin gibi biri beni öldürmek konusunda eğitebilir. Bunu yapacak mısın?
Ben kiralık silah değilim. Yanlış adama geldin.
Neden?
Çünkü benden bir başkasını öldürmemi istemek, yapamayacağım bir şey istemektir. Buraya ilk geldiğin günden beri düşünüyorum ve cevabım hayır. O günleri arkamda bıraktım. Öldürme defterini kapattım ve bedelini de ödedim.
Ne bedeli?
İnan bana, her zaman ödenecek bir bedel olur. Bu konuyu gerçekten iyice düşünmen gerekiyor. Ya bu adamları öldürmeye çalışırken ya da öldürdükten sonra yakalanırsan hayatının geri kalanını hapiste geçirebilirsin.
Carla cevap vermeyince Ronnie genç kadının yüzüne baktı.
Sana yardım etsem suç ortaklığından beni de demir parmaklıkların ardına atabilirler. Öldürdüğün adamlar bu dünyanın en aşağılık pislikleri de olsa cinayet cinayettir.
Anlamıyorsun Ronnie.
Anladım bile. Bu katillerle yüzleşme ihtiyacını anlıyorum. Ama bu dünyaya ayak basmamaları gereken katiller hep olacak. Geri adım atmalı. Neye niyetlendiğini iyice düşünmelisin.
Kararımı değiştirmeyeceğim ve hala hiçbir şey anlamadığını düşünüyorum Ronnie.
Neden?
Gözlerini kaçırmadı. Can öldürüldüğünde biri yüreğimde bir delik açmış gibi oldum. Ardından geçmişimi öğrendim. O delik büyüdü. Şimdi de Luca ile birlikte kalbimden geriye ne kaldıysa koparılıp alınmış hissediyorum. Bir daha iyileşmeyeceğimi, asla düzelmeyeceğimi hissediyorum. Ronnie yanıt vermedi. Sessizlik sonsuz gibiydi. O zaman Carla kontrolünü kaybeder gibi oldu. Teknenin küpeştesini yumruklamaya başladı. Görmüyor musun? Bütün bu cinayetlerin, can ve ailemi yok eden katillerin yanına kâr kalmasına izin veremem. Onları rahat bırakamam. Şavik ve onun gibiler bu dünya üzerinde ellerini kollarını sallayarak gezememeli. Bunlar hayvandan da beter.
Yine de buna intikam denir Carla. Hesaplaşmak için birini öldürmek denir.
Denirse ne olur? Ama bu kadar da değil, daha derin.
Ne kadar daha derin?
Çocuğumun büyümesini ve hayatını Şavik ve Arkov gibiler tarafından mahvedilmesini istemiyorum.
Ronnie'nin yüzüne baktı.
Kimsenin çocuğunun benim yaşadığım korku ve dehşeti yaşamasını istemiyorum Ronnie. Bunun gibi insanlar serbestçe dolaşabildikleri sürece bana yaptıklarını başkalarına da yaparlar.
Çantasından çıkardığı mavi battaniye parçasını parmaklarının arasında tutkuyla sıktı.
Bak, kardeşimden geriye kalana bak. Küçük, naif, güzel bir çocuk ve onu hatırlamam için bana kalan da bu. O odada yatan oğlunun kemikleri olsaydı, o zaman ne hissederdin?
Ronnie yine cevap vermeyince yüzüne baktı.
Yalvarmaktan nefret ederim ama başka birini bulacak zamanım yok. Senden tek istediğim bir hafta. Zamanından sadece bir hafta. Bir haftada yapılabilir mi?
Yetmez. Sadece temel bilgileri görürdün.
Daha uzun olursa Şavik ve Arkov'un ülkeden kaçma riski var.
Nereden biliyorsun?
Angel bahsetti. Bana fazla zamanım olmadığını söyledi. Ve içimde bir ses haklı olduğunu aykırıyor.
Yüzü karardı.
Sadece yüzüne bakmakla ne düşündüğünü anlıyorum Ronnie.
Ne düşünüyorum?
Josh'un senden başka hiçbir şey olmadığını, bir şeylerde korkunç bir yanlışlık olup okkanın altına girersek Josh'un hayatının mahvolacağını, ikinizin de hayatının yıkılacağını.
Onu seviyorum Carla, Josh'u yüzüstü bırakamam. Bir kere bıraktım ve oğluma bir daha bunun asla olmayacağına dair söz verdim.
Anlıyorum, çaresiz olmasam senden bir şey istemezdim.
Gözlerini Ronnie'nin yüzüne dikti.
Seni asla ele vermem Ronnie, asla. Bana yardım ettiğini kimseye söylemem. Benim için öldürmeni istemiyorum senden. Sadece nasıl yapacağımı göster yeter.
Yine de karışmış olurum. Yine de hayatımı tehlikeye atmış olurum. Josh'unkini de.
Yani yardım etmeyecek misin?
Edemem Carla. Dudaklarını büzdü, başını kaldırıp gölün ötesinde bir yere baktı.
Carla sendeleyerek tekneden çıkmaya çalıştı. Pekala, beni buradan çıkar lütfen.
Carla,
çıkar beni buradan.
Tekneden rıhtıma atladı. Kaldırımın üzerinden aceleyle arabasına doğru gitti.
23. ayının sonu. Sayfa 274.